Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bugün de çok kıymetli bir misafirimiz var. Muhterem hocamız Necdet Tosun, Profesör Doktor, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Tabii bu iftar sevinci programlarında biz sevinçlerimizi de paylaşıyoruz, sıkıntılarımızı da paylaşıyoruz ve gerek izleyicilerimiz gerek dinleyicilerimizle hemhal olmaya çalışıyoruz. Hatta bu programlarda da en fazla üzerinde durduğumuz bizim Abdurrahman Gürses hocamızın, Allah rahmet eylesin, onun mihrap arz-ı endam etmek yeri değil, arz-ı hal etmek yeridir diyordu. Yani insanın kendini göstermeye çalışması değil ama esas halini arz etmek, duygu ve düşüncelerini arz etmek, hep bu çerçeveyi korumaya çalışıyoruz. Burada da özellikle sizinle ilgili bizim Tatlıcı Ali abi dediğimiz Ali Öztaylan'la ilgili, ki onun gerçekten biz yakinen tanıma imkanını bulduk. Defalarca elini öptük, duasını aldık, ziyaretine gittik. Esas onu da bir gündeme taşıyalım. Dinleyicilerimizin gerçek Ali abiyi bana göre hem bilmelerine ihtiyaç var, hem de Ali abinin nasihatlerini duymaya ve ona uymaya ihtiyaçları var. Evet Necdet'ciğim. Bu konuda maharet sende.
Estağfurullah. Ali Efendi Üsküp'te dünyaya gelmiş 1914 senesinde. O zamanlar Balkanlar, işte Makedonya'nın bugün başkenti Üsküp. O Balkan Savaşları döneminde ailesiyle önce İstanbul'a göç etmiş. İstanbul'da çocukluk döneminde İstanbul işgalini görmüş. Çünkü Kurtuluş Savaşı döneminde batılı bazı ülkeler İstanbul'u birkaç yıl işgal etmişlerdi. Sonra İstanbul'dan Bandırma'ya yerleşiyorlar. Bu sefer de Bandırma'da Yunan işgalini görüyor. Gerçekten acı bir çocukluk dönemi yaşıyor Tatlıcı Ali amcamız, yani Ali Öztaylan efendi. Bandırma'da ilkokulu okuyor. Ortaokul 1-2 sene okuyor. Galiba orta 2'den terk ediyor. Çünkü savaştan yeni çıkılmış, ekonomik zorluklar var. Bir tatlıcının yanında çırak olarak hayata başlıyor ve tatlı işini, pasta, tatlı işlerini öğreniyor. Sonra usta oluyor o işte. İki tane dükkanı vardı Bandırma'da. Birisi Haydar Çavuş Camii'nin hemen yanında, birisi de birkaç yüz metre ileride. Bu tatlı dükkanında tabii sabahları da süt ikram edermiş, sıcak süt, bardakla. İşte kaç paraysa o günkü kuruşlarla falan. Onun için ismi Sütevi'ydi. Sütevi diye geçerdi pastanesinin birisi. Ama aslında diğer vakitlerde sütlü tatlılar, işte höşmerim, sütlaç, kuru pasta ve benzer şeyler satılırdı. Ve kendisi öyle anlatırdı: eğer dükkanda bir iki gün duracak birisini bulursam, sen bir iki gün dükkana bak derdim, gemiye atlardım, İstanbul'a gelirdim diyor.
Allah Allah.
10 saat sürerdi diyor yol. O zamanki eski gemiler 50'li 60'lı yıllardı belki. 10 saat sürerdi İstanbul'a gelmek diyor. Niçin geliyor? İstanbul'da ahbapları var, dostları var. Özellikle de Tahirül Mevlevi'nin Mesnevi sohbetini dinlemek için. Beyazıt Camii'nde, sonra Fatih Camii'nde galiba Tahirül Mevlevi Mesnevi sohbetleri ve vaazları yaparmış. Sonra bunları kaleme alır. Biliyorsunuz Mesnevi Şerhi daha sonra basıldı. Yani yarım saat Mesnevi vaazı veya sohbeti dinlemek için 10 saat geliyor, 10 saat dönüyor. Gidiyor. Belki burada 5-10 saat vakit harcamak durumunda. Yani böyle bir Mesnevi aşığı bir insan Tatlıcı Ali Öztaylan Efendi. Tabii geldiğinde sadece Tahirül Mevlevi değil, intisap ettiği Nakşi Meşayih'inden Ahıskalı Ali Haydar Efendi'yi görüyor. Ali Haydar Efendi vefatından sonra Sami Efendi'ye intisap etmiş. Sami Efendi o zaman İstanbul'daysa onu ziyaret ediyor. Onun haricinde Neyzen Tevfi'yi ziyaret ediyor. Süheyl Ünver'i ziyaret ediyor. Yani kendisi Bandırma'da bir esnaf, bir tatlı dükkanı sahibi, fakat İstanbul'un o dönemde ilimde, irfanda, tasavvufta böyle seçkin insanlarıyla ahbaplık kurmuş, dostluk kurmuş, onların meclisinde bulunmuş bir insan. Onun için bir garip tatlıcı diye ifade ediyorlar. Yahut da Bandırma'dan yayılan Üsküp kokusu. Bir İstanbul efendisiydi.
Gerçekten İstanbul efendisiydi. Tabii tatlıcılık var ya, tatlıcılık Makedonyalıların ruhunda var. Bütün Avrupa'da bugün dahi bu pastane piyasası Makedonyalıların elindedir. Makedonya'da da öyle. Biz bir gittik oraya. Yahya Kemal Haftası düzenledik Makedonya'ya. rahmetli Emin Işık Hoca var. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu abinin başkanlığında ben başbakanlığı temsilen geldim. Türk Tanıtma Vakfı'ndan Kubbe Altı Akademisi ile beraber ve Türk Tasavvuf Musikisini götürdük TRT'nin. Orada her gittiğimiz yerde konserler verdiler. Biz de Yahya Kemal Sempozyumu yaptık. Orada Gosti vardı. İşte gene cuma namazına da denk geldi. Orada ya burada kim ezan okuyacak? Ezanı Bilal Demirürek okudu. Sala verdi. Hutbeyi efendim vaazı Emin hocamız yaptı rahmetli. Akif Özüşen'le ben de müezzinlik yaptık içeride. Ve bütün millet bir toplamış. Herkes feryadı figan ağlıyor. Bizim Muhammed Aruçi vardı. Onun dayısının da pastanesi var caminin karşısında. Ve tabii herkes diyor ki ya bu Türkler süperbe diyor. Bunlar süperbe. O rahmetli dayısı dedi ki bugün dedi bak bütün pastanem yağma olsun. Herkese bedava. Yalnız dedi önce dedi şu Türkler bir doyursun karnından ondan sonra dedi. Ve gerçekten o gün pastaneyi dağıttı. O yüzden biliyorum gerçekten. Avrupa'da da nereye gitsek hep bakenden yollarla karşılaşıyoruz. Evet. Demek ki Ali abinin de genlerinde bu var. Tatlıcılık oradan gelmiş. Neyzen Tevfik de hikayesi muhteşem bak.
Evet.
Neyzen Tevfik rahmetli o Said Halim Paşa buna bir şey veriyor. Yalı dairesi. Çengelköy'de. 3 gün kalıyor. 3 günden sonra gidiyor anahtarını diyor ki paşa al bu anahtarı diyor. Ben öyle bir evde oturmanın Allah'a karşı hesabını veremem diyor. Gidiyor. Topkapı surlarında o hırsızlarla esrar kesler orada yaşıyor. Neyzen Tevfik. Yine torununun sünnet düğünü var. İçeriden ve dışarıdan bir sürü adam gelecek. Said Halim Paşa diyor ki şu Neyzen'i gidin alın oradan. Hamama götürün bir yıkayın. Güzel berbere götürün tıraş ettirin. Bir de güzel giydirin. Adam A'dan Z'ye. Ondan sonra gelsin bizim torunun sünnet düğünde çalsın. Said Halim Paşa'yı da çok seviyorum Akif. Öyle her isteyenin şeysine gitmezmiş meclisine. Tam giderken bunu götürmüşler hamama tıraş ettirmişler falan. Bakmış orada bir gariban dilenci oturuyor. Kalk lan demiş. Kalk ayağa. Kalk çıkar üstündekileri demiş. Kendine giydirdikleri ona giydiriyor. Kendisi o dilencinin giydiğini giydiriyor ve diyor ki bana alan bulunur sana alan bulunmaz diyor. Böyle bir neyzen. Evet. Gelmiş Ali abi. Bakmış orada kendinden geçmiş bir vaziyette. Kim arıyorsun demiş. Neyzen'i arıyorum demiş. Ben de Neyzen'i arıyorum demiş Neyzen. Niye arıyorsun Neyzen'i demiş. O demiş benim demiş. Gönül Sultanımın dostuymuş demiş. Mehmet Akif'in. Ali abinin. Ali abinin Mehmet Akif'le de dostluğu var. Öyle deyince şey kendinden geçiyor Neyzen. Mehmet Akif'in dostu benim de dostum diyor. Orada bir kucaklaşıyorlar. Ondan sonra müthiş bir samimiyet başlıyor Neyzen'le. Ve Neyzen vefat ettiğinde bak cenazemi Ali Efendi yıkasın ve namazımı da Ali Efendi kıldırsın diye vasiyet ediyor. O zaman cep telefonu falan yok. Ali abi çıkıyor Bandırma'dan geliyor tam Neyzen'in cenazesinin üstüne. Bak tevafuğa bakın sonra Ali abi Neyzen'i yıkıyor defnediyor. Sonra da Nusret Yeşilçay'ın başkanlığında bir heyet ona da vasiyet etmiş. Mezarımın başında şu ilahileri okuyun diye. O ilahileri okuyorlar. Kendi ilahisi var ki kendi bestesi ve kendi güftesi muhteşem bir şey. Hicran kucağında tuttuğum sırdaş çağlamış bulanmış durulmuş olsun. Sözüne sazına güvende yanaş. Kulağı ezelden burulmuş olsun. Duysun aşkın elindeki rebabı. Okunsun alnındaki çile kitabı. Neyzen gibi günahının hesabı mezara girmeden sorulmuş olsun. Neyzen. O yüzden Ali abi ile Neyzen Tevfik'in şeysi böyle başlayan bir dostluk. Ama bitmeyen ebedi bir dostluk.
Evet. Ali abi anlatırdı. Beyazıt'ta Yavrunun Kıraathanesi diye bir yer var derdi. Oraya gittim. İstanbul Üniversitesi'nden hocalar da gelmişler. Neyzen önce neyle ilgili bir saate yakın bir sohbet yaptı. Sonra bir ney üfledi. Dedi ki bu benim son üfleyişim. Artık üflemeyeceğim. Bana döndü, benim cenaze namazımı sen kıldır diye ya. Vasiyetimdir dedi.
Evet.
Ben dedim ki estağfurullah efendim ben hoca değilim, cahil bir tatlıcıyım dedim. Yok dedi, vasiyetimdir dedi. Ben Bandırma'ya döndüm işte bir süre sonra, birkaç hafta sonra telefon geldi. Neyzen vefat etmiş, vasiyeti var. mecburen gittim cenaze namazını kıldırdım diye
ya.
Anlatırdı Ali amca rahmetli. Ali amca o tatlı dükkanında tabii şöyle anlatırdı. Özellikle yazın işte günler uzun, gelen giden müşteri çok olur. Müşteri gittikten sonra da dükkanın temizliği falan derken saat 12 olur, yarım olur, 1 olur. Ve derdi dükkanı kilitledikten sonra eve giderken yandaki sokaktan giderdim. Yandaki sokak o zamanlar Bandırma'nın meşhur meyhaneler sokağıydı. Bakardım kimse kalmış mı diye. Eğer işte saat 12'de 1'de hala birileri oturuyorsa bu adam bir derdi vardır. Ya içmiş ödeyecek parası yoktur. Yahut da işte eve gidersem gene hanım bana fırça atar. Gene mi içtin der falan. Onun için otururdum diyor yanına. Biraz dertleşirdim onunla diyor. Sonra çağırdım garsonu. Ne kadar bu arkadaşın masrafı? Şu kadar. Al derdim parasını verirdim. Sonra adamı evine göndereceğim ama sallanıyor sarhoş. Bir işte taksi veya fayton tutardım diyor. Parasını da verirdim taksiciye. Bu arkadaşı evine bırak. Ama hemen gitme dermiş. Dur. Tekrar dükkanı açardım diyor. Bir paket höşmerim tatlısı sarardım.
Allah Allah.
O adama verirdim. Bunu da hanımına ver sana kızmasın. Tabii ertesi gün adam ayılınca hatırlıyor bunları. Yani gördüğü şefkatten, merhametten etkilenip de çok içkiyi bırakan olmuş Bandırma'da diye böyle anlatılırdı. Bir defasında da otobüse binmiş, şehirler otobüs Ali amca. Bursa'ya gidiyor galiba. Yanındaki adam da ceketinin iç cebinden böyle konyak veya viski derler işte ufak bir şişeden böyle arada içiyormuş. Otobüslerde çift koltuk biliyorsunuz genelde. Ali amca adama bakmış, beyefendi demiş, ben size çok özeniyorum. Adam demiş ki, bey baba bizim neyimize özeniyorsun? Ben ayyaş bir adamım. Otobüste bile bak duramayıp içiyorum. Ali amca demiş ki, yok yok demiş, hani siz içip sarhoş olduktan sonra gecenin bir yarısı sokağa çıkıp da Allah diye nara atarsınız ya. Ben demiş ona özeniyorum. Benim de içim yanıyor. Sokağa çıkıp Allah diye bağırmak istiyorum.
Bağıramıyorum.
Ama bağıramıyorum, konu komşu ne der diye utanıyorum. Siz kimseyi takmıyorsunuz. Ne güzel demiş, böyle Allah diye sokakta nara atıyor. Ona özeniyorum demiş. Öyle deyince adam etkilenmiş, içkiyi bırakmış falan diye böyle
Allah Allah ya.
Anlatılır. Bir telefon gelmiş dükkana. Sabit telefonlar vardı eskiden. Telefondaki karşıdaki kişi, efendim bir taksi istiyoruz diyor. Yani ticaret taksi durağı zannetmişler. Numara yanlış basınca Ali amcanın tatlı dükkanı çıkmış. Biz olsak, beyefendi burası taksi durağı değil, yanlış basmışsınız numaraya falan deriz. Ali amca, efendim adresi alayım, hemen taksiniz geliyor diyor. Adrese küçük bir kağıda adresi yazıyor. İleride bir taksi durağı varmış. Oraya gidiyor. Şu adresi diyor, bir taksi gönderin. Ama diyor, hikmet-i hüda, telefon bizim dükkana düştü. Para da almayın, parasını ben veriyorum diyor.
Allah Allah.
Yani böyle bir insan. Bir emekli asker diyor, emekli subay. Emekli olduktan sonra bizim dükkanın yan tarafına bir tane dükkan açtı diyor. Böyle pastane gibi bir şey açmış o da. Fakat çoğunluk Bandırma halkı bizim dükkanı bildiği için eli ayağa alışık. Bize geliyorlar, ona pek uğrayan yok. O adam da kafasında bir şeyler ne kurduysa artık, bana gelen giden yok diye falan. Gelmiş bir sabah Ali amcaya, açtı ağzını yumdu gözünü diyor Ali amca. Böyle anlatırdı.
Hmm.
Küfür ediyor diyor. Sen şöyle şerefsizsin, böyle namussuzsun falan, bana sövüp sayıyor diyor. Dinledim diyor. Bir 5-10 dakika sövükten sonra artık edecek küfür kalmadı. Bitti diyor.
Kelimeler bitti.
Durdu diyor. Durunca Ali amca demiş ki adama, ver şu mübarek elini bir öpeyim. Ben senin bildiğinden daha şerefsizim. Sen bana namussuz mu? Sen bildiğin daha namussuz. Sen beni tanımıyorsun. Daha kötü bir adamım ben. Ver şu elini öpeyim dedim. Adam şöyle durdu. Ben ne diyorum, bu ne diyor dedi. Çekti gitti diyor. Dükkanı da kapattı diyor ondan sonra falan. Yani böyle bir insan Ali amca.
Ya tabii.
Çok da sıkıntılar çekmiş tabii. Yani dediğimiz gibi bir taraftan İstanbul'da. Ya
iki tarafta işgali yaşamış tabii.
Orada işgal görmüş.
Acılı bir çocukluk evet. Hayatı var.
Sonrası da bitmemiş.
Evet.
Şimdi işgal bitti, Kurtuluş Savaşı bitti. Bu sefer de işte başka baskılar başlamış. Yani bizim diyor tatlı dükkanına işte polis veya darbe dönemiyse asker geldi diyor. Duvarda besmele levhası vardı diyor, hat levhası. Baktı diyor duvardaki hat levhasına. Sen hala harf inkılabına muhalefet mi ediyorsun dedi. Duvardan çerçeveyi çıkardı, şangırt diye kavama geçirdi diyor. Yani işgaller bitmiş ama bir de ondan sonra kendi halkından böyle baskılar görmüş. Sabah namazını kılmak için kalkardık diyor. Işığı yak, abdest alacak. Işık yanınca polis basarmış. Niye lambayı yaktın? Yani kendi evinizde namaz kılmak için ışığı yakamıyorsunuz. Işığı yakmadan karanlıkta abdest alırdım evinde diyor. Yani özel takip ediliyormuş yani Ali amca tanındığı için. dini yönü bilindiği için. Sonra yine şöyle bir şey anlatırdı.
Ya bir defa şimdi sözünü unutma Necdetciğim. Şeyde gördüm ben bunu. Cemalettin Servere Revnakoğlu'nda gördüm. Aksaray'da Somuncu Baba'ya giden bir yol var. O zaman Milli Şeflik döneminde bir imar kanununda bir şey çıkarılıyor. Caddeye bakan pencerelere perde takılmayacak diye. Enteresan bir şey bak. Ta buna kadar takip ediyorlar. Bak toplumun, milletin bu o dönemde çektiği çileye bak, ızdıraba bakın siz. Evet. Ondan sonra diyor ki o taraftaki caddede ev olanlar adamlar ne zaman o caddeye giden odaya girdiler, mıhlanıp gibi kaldılar diyor. Bunun çaresini sonra caddeye bakan pencereleri kapatarak duvar yapmakta buldular.
Evet.
Bu, ne, bu dönemler yaşanmış yani.
Yaşanmış maalesef. Evimize baskın yapardı polis diyor. Osmanlıca eserleri görürse alırdı götürürdü diyor. Bize götürürdü. Bir ton dayak atardı diyor. Sen hala harf inkılabına muhalefet ediyorsun falan. Bir gün artık oğlu Cemal Öztaylan Bey anlattı. Babası Ali amca oğlu Cemal Bey'e demiş ki oğlum dayak yemekten bıktık. Şu Osmanlıca eski eserleri bahçede bir yer fırını var diyor. Fırında yak da dayaktan kurtulalım bari dedi babam. Ben de 15 çuval eski eseri kendi ellerimle yakmak zorunda kaldım diyor.
Allah
oğlu
Allah.
Cemal Öztaylan Bey anlatıyor bunu.
Yani hayır ben zamanlar... de öyle. Benim dedem icazetti. Osmanlı müderrisiydi. Ve o bu besmelesiz devletin okullarında görev yapmak, onlardan maaş almak haramdır diyerek hiçbir devlet memurluğu istemedi. Çiftçilik yaptı adam. Profesör olan adam. Çiftçilik yaparak hayatını temin etti. Onu da 15 günde bir gelirler, götürürler. Kitaplarını yaktırırlar. 15 günde dayak atarlar, gönderirlerdi. Sırf onun için derdi şey yaparlar. Bu ulemanın güya, bilen insanların toplum içinde rejime karşı muhalefet oluşturmamaları için sindirme politikası uygulanırdı. Benim çok kitabımı yaktılar derdi dedim.
Evet. Behçet Kemal Çağlar Bandırma'ya gelmiş bir konferans için. Sonra tatlı dükkanında, Ali amcanın tatlı dükkanına uğramışlar. Bakmışlar işte böyle Osmanlı levhaları bir şeyler görünce herhalde demiş bu dükkanın sahibi Osmanlı hayranı. Bir tanışalım demiş. Behçet Kemal Çağlar. Dükkandan garsonlar telefon açıyorlar, çalışanlar. Ali amca evdeymiş o gün. Efendim Behçet Kemal Çağlar birkaç muallim arkadaşıyla ziyaretine gelmek istiyor. Ali amca buyursun gelsinler dedim diyor. İşte çay hazırladım falan diyor ama da endişe ediyorum. Hani acaba böyle hakaretamiz bir şey konuşur mu falan diye. Geldiler diyor çay ikram ettik falan. Nazik bir üslupla devam ediyor. Ama ben diyor duramadım. Dedim ki Behçet Kemal Bey fakir, nakıs, eğitimi nakıs, tahsili nakıs bir insanım. Ama sizin 10. yıl marşı diye bir marşınız var. Onu hatırlarım. Orada diyorsunuz ki 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Yaratmak Allah'a mahsustur. Keşke yarattık değil de yetiştirdik deseydiniz. Onu deyince diyor Behçet Kemal Çağlar bu konuyu kapatalım dedi diyor. Tekrar bu konuyu kapatalım, bu konuyu kapatalım. Bir 10 defa falan sayıkladı aynı şeyi söyledi. Böyle bir kendinden geçti diyor. Pat diye halıya düştü diyor. Vurmanın tesiriyle ağızdan buradan kan geldi diyor.
Allah Allah.
Arkadaşları götürdüler diyor. Bir cinnet hali. Bir 10-15 gün sonra ölmüş diyor. Yani o şey geçmemiş. O şekilde vefat etmiş diyor.
Allah Allah. Enteresan. Şimdi rahmetli bizim Mahir İz hocamız derdi ki Tevfik Fikret'i kim öldürdü? Tevfik Fikret'i Mehmet Akif öldürdü. Nasıl öldürdü Mehmet Akif? Zangoç şiiri var ya o şiir onu öldürdü diyor kederinden. Necdetciğim çok güzel. Biz sözünü unutma kaldığımız yerden. Şimdi Ali abiyi bizim anmaya devam etmemiz lazım. Gerçekten hayatında ibret alınacak çok örnekler var bizim açımızdan. O yüzden Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Necdet Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözünü balla kestik Necdet'ciğim kusura bakma. Ama yine de gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet Necdet'ciğim gelelim sohbetimizin ikinci bölümüne. Çok güzel yani Ali abi gibi güzel bir insan. Bak biz Ali abi diyoruz, bizim büyüğümüz. Gerçekten çok duası makbul, örnek güzel bir insan. Gerçekten derviş bir insandı. Allah rahmet eylesin. Tabii duasını da aldık biz defalarca. Onun en yakınlarından, en sevdiklerinden birisi bizim Selçuk Eraydın Hoca'ydı.
Evet.
Hem hemşeriydiler Bandırma'da, hem de Selçuk Hoca'nın da çok garip bir hayatı var. Anne babası ayrılmış. Efendim İstanbul'a gelmiş. Böyle büyük yokluklar içerisinde ama Ali abi hiç üzerinden şefkat kanatlarını esirgememiş. O yüzden de onu baba gibi bilirdi Selçuk Eraydın Hoca. Bir de şu var tabii, ben Efendimizin hadis-i şerifi var ya, salih insanların anıldığı meclise rahmet yağar. Mevlana diyor ki bu rahmeti diyor gökten yağan yağmur olarak bekleme. Bu salih insanlar anlatılırsa, eğer dinleyenler nezdinde o insanlara benzeme duygusu, onlar gibi olma arzusu doğarsa, dinleyicilerde imrenme duygusu oluşturabilirse eğer o anlatım, işte esas yağan rahmeti ilahi odur diyor. Yok, ahlaksız insanların, kötü insanların anıldığı meclislere de lanet yağar. Bu lanet de gökten çamur yağmasını beklemeyin diyor. Lanetlerin böyle ballandıra ballandıra anlatıldığı meclislerde o lanetli insanlara benzeme duygusu doğarsa dinleyicilerin nezdinde, esas yağan lanet çamuru da budur diyor. O yüzden biz de gerçekten bugün Ali abi gibi çok güzel iz bırakan, güzel söz bırakan bir gönül insanını burada yad etmeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim Necdetciğim. Evet.
Selçuk hocamızla dediğiniz gibi hocam çok özel bir dostlukları vardı tatlıcı Ali amcamızın. O dönemde 80'li yıllar, 90'lı yılların başlarında Selçuk hocamız Mustafa Tahralı hocamızla birlikte Ahmet Avni Konuk Bey'in Fususul Hikem tercüme ve şerhini Osmanlıca el yazısı defterlerden yeni harflere çeviriyorlardı. Sonra aynı zatın Mesnevi şerhini de çevirmeye başladılar. Bandırmalı tatlıcı Ali Öztaylan amcamız da Selçuk Bey'e demiş ki, Selçuk Bey bu eserler çok mübarek eserlerdir. Bunları abdestsiz yazmayalım demiş. Onun için Selçuk Hoca daktiloya geçirirken, bunları yazarken hep abdest alıp yazdığını söylerdi. Ve Selçuk hocamız 95 senesinde bir trafik kazasında vefat ettiği akşam
ya.
Ali amca diyor ki kulağıma böyle gaipten, hatiften bir ses geldi. Selçuk şehit oldu diye. Kandil gecesiydi diyor.
İraç kandiliydi.
Evet, anlayamadım diyor. Acaba Selçuk Bey İstanbul'da çok böyle çok hayır hasanat yaptı da şehitlerin sevabına mı kavuştu? Niye bu ses benim kulağıma geldi Bandırma'da diye anlayamadım diyor. Bir saat iki saat sonra kızı telefon açtı. Babam bir trafik kazasında vefat etti diye bildirdi diyor. Yani böyle dostlukları vardı gerçekten Selçuk Bey'le.
Sonra tabii Selçuk Hoca'yı Hasan Kamil Bey'le beraber biz yıkadık.
Evet.
O tabii şehiden vefat etti trafik kazasında. İskender Paşa'da gençlere sohbet için davet ettiler, evet. Sadrettin Hoca ile beraber. Oradan miracı anlattı hoca. Oradan dönüşte Ümraniye'de, evet. O küçük su kavşağında orada bir minibüs arabaya çarptığı için orada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. O da çok güzel bir insandı. Mesela ben bir defa dedim ki ya hocam dedim Selçuk Bey. Bu sözünüz dedim benim izzeti nefsime dokundu dedim. Susma dedi. Nefsin izzetim olur dedi. Nefsi aziz olanın kendisi rezil olur dedi. Hiç unutmam.
Evet.
Ali abiden de bir şey duyduk biz. Ali abi de. O da şikayet etmemek, sızlanmamak, teslimiyetten bahsederken biz neden şikayet edip de Allah'a kullarına şikayet edeceğiz dedi. Bu kulluğa yakışmaz.
Evet.
Ali abinin söylediği bu da.
Biz derdi Ali amca, ne hayrı tespite memuruz, ne şerri teftişe memuruz.
Ya
yani
bak.
Toplumda bir şer varsa niye peşine düşüyorsun, niye dedikodu yapıyorsunuz anlamında. Böyle güzel bir insan. Kandil akşamları baklava yaparlar. Böyle bir tepsi baklava. Meyhanelere, hatta umumhanelere, yani genel evlere götürür. Kandil akşamları. Buyurun efendim, bugün kandil, sizin de kandiliniz, bizim de kandilimiz, buyurun hediyeniz diye baklava ikram edermiş. Bunu şöyle izah ederdi. Öyle genel evde çalışan kadınlar bir yese ümitsizliğe kapılırlar. Artık bizim tövbemiz kabul olmayacak herhalde. Biz bu yol günah işliyoruz çok. Dolayısıyla biz cehennem kütüğü olacağız herhalde gibi bir anlayışa kapılırlar. Biz kandil vesilesiyle onlara tatlı götürdüğümüz zaman demek ki biz hala Müslümanmışız. Tövbe kapısı da ölünceye kadar açık. Demek ki tövbe edebilirmişiz. bu işleri bırakabilirmişiz. O kafalarında, zihinlerinde o kalsın diye götürüyorduk derdi Ali amca. Ama bu kolay bir şey değil yani. Bir mekana giriyorsunuz, sizi tanıyan bilenler olabilir. Oraya niye giriyorsunuz diye yanlış yorum yapanlar olabilir.
Evet, değerlendirme.
İşte melamet neşesi. Kınayanın kınamasından korkmamak. Ali amca korkmuyordu yani. Meyhanede oturuyor, sarhoşla sohbet ediyor. Birileri beni burada görürse ne der demiyordu. Umumhaneye gidiyor. Orada tatlı veriyor. Onun bir mesaj vermek istiyor oradaki insanlara. Beni görürlerse ne derler diye düşünmüyor. Yani halkın kınamasından korkmayan, melamet neşesinde bir zat. Bir de şöyle bir şey anlatırdı Ali amca. Ahıskali Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Bezzat Ali Rıza Efendi Bandırma'da medfun. Osman zamanında orası bir tek Nakşi tekkesiymiş. Sonra işte Kurtuluş Savaşı döneminde veya daha sonraki dönemlerde metruk kalmış. Belki yarısı yıkılmış. O tekke camisi denir. Ve 1950'li yıllara gelindiğinde yol genişletme çalışmaları başlayınca Ali amca diyor ki şimdi bu yol genişletme vesilesiyle o tekke caminin ve eski tekke şimdi tekke camii olduğu yer ve haziresi de yıkılabilir. Hazirede Ali Rıza Efendi'nin kabri var, başka kabirler var. Bari biz bu camiyi tekrar ihya edelim. Buraya da caminin bahçesinde bu şekilde muhafaza ederiz diye düşündük ve cami inşaatına başladık diyor. Fakat o yıllarda 1950'li yıllarda öyle cami derneği falan daha henüz yok. Ali amca bir defter tutuyor veya kağıt tutuyor. İşte Hasan Efendi şu kadar para verdi, Hüseyin Efendi bu kadar para verdi diye liste yapıyormuş. Sonra toplanan paraları bir ustaya veriyor. Usta da cami inşaatına devam ediyor. Bu şekilde bir usul. Bir gece diyor rüyamda orada yatan Ali Rıza Efendi'yi gördüm. Bezzat Ali Rıza Efendi. Ahıskali Ali Haydar Efendi'nin şeyhi, Nakşi Meşayih'inden. Ali Rıza Efendi tatlıca Ali amcaya diyor ki, Ali Efendi bizim camimizin tekrar inşaatı için size para verenler olmuş. O listeyi görebilir miyim diyor rüyada.
Allah Allah.
Ali amca cebinden çıkarıyor, buyurun efendim diyor. Listeyi uzatıyor. Ali Rıza Efendi cebinden bir kalem çıkarıyor. Listedeki iki kişinin üstünü karalıyor, çiziyor. Listeyi tekrar Ali amcaya veriyor rüyada. Ali amca uyandım diyor. Allah Allah, bu iki kişinin ismi acaba niye karalandı? Düşünüyordum diyor. Geldim dükkana diyor. Çalışıyorum diyor tatlı dükkanında. O ismi çizilenlerden birisi geldi diyor. Ali abi cami inşaatı için ben sana biraz para vermiştim ama şimdi bana da çok para lazım oldu. Onu geri versen dedi diyor. Tamam dedim diyor. Parasını verdim. Çünkü listede isminin karşısında kaç para verdiği belli. Ama diyor bir kişi daha var ismi karalan. Herhalde o da gelecek dedim diyor. Onun da parasını hazırladım diyor. Zarfa koydum bekliyorum. Bir gün falan geçti o da geldi diyor. Dükkana oturdu ama bir şey söylemiyor. Gittim diyor sakince zarfı uzattım. Cami için verdiğim para dedim. Şöyle baktı diyor. Nereden bildin isteyeceğimi demiş. Sen boş ver al git demiş. O da aldı gitti diyor. İki kişinin parası bu camiye nasip olmadı diyor.
Allah Allah.
Ya. Artık kazançları mı karışıktı? Veya işte gösteriş olsun diye mi istemerek mi verdiler? İki kişinin parası nasip olmadı ama diyor, rüyada isimler çizildi diyor. Ali amca böyle ilginç şeyler olan bir insan.
Şeyde Ömer Ziyaddin Dağıstani Hazretleri son devrin hadis hafızlarından Kütüb-i Tis'a'yı ezbere bilirmiş. Bu Sultan Vahidettin Han ona Şeyhülislamlık teklif ediyor. O da diyor ki düşmanla en yoğun mücadelenin olduğu bir dönemde ben Şeyhülislam'dan yumuşak koltuğuna oturup kalamam diyor ve kabul etmiyor. Böylesine bir insan. Tabi Dağıstani isminden anlaşılıyor ki Dağıstan kökenli ve Şeyh Şamil'in izinde giden bir gönül sultanı. Böyle bir gün kendisini şeyde görüyor, cehennemde. Ve diyor ki ya Rabbi diyor, ya tamam anladık. Biz senin kulunuz. Ne yaparsan razıyız. Ben cennetine de razıyım, cehennemine de ama yalnız beni cehenneme sürükleyen suçum nedir onu da bilmek istiyorum diyor. O da diyorlar ki ya her gün evin önünden bir tane sarhoş geçiyor. Allah'a peygambere küfrederek geçiyor. Hiç onlara bir şey sözüm kıkım bile çıkmıyor. Bilmez misin ki küfre rıza küfürdür? Bunun üzerine gene rüyasında olan hadise o sarhoş Allah'a peygambere küfrederek bağırarak evinin önünden geçerken iniyor aşağıya. Yakasına yapışıyor. Diyor ki bak Allah'a peygambere küfretme. Eğer edersen diyor bak seni öldürürüm. Filan ne derken o daha da ısrar ediyor küfründe devam ediyor. Ve hançerini çıkarıyor ve saplıyor ve ölüyor adam. Fakat bunlar hep rüyada oluyor. Yani rüyasında olan hadise. Sabah bir kalkıyor ki o sarhoşun evinden feryadı figan geliyor. Polisler filan da gelmişler. Adam öldürülmüş. Fakat kapı kilitli, pencere kilitli. Kim bunu öldürdü? İntihar mı etti filan de derken bakıyor ki Ömer Zeyddin Dağıstani kendi hançeri adamın kalbinin üstünde duruyor. Onu ben öldürdüm diye. Ya nasıl olur sen adam kapısı kilitli, penceresi kilitli. Bu olayı anlatıyorlar, inanmıyorlar buna. Tabii beraat ediyor, böyle bir şeysi yok. Fakat öyle diyor ki kendisi, eğer Allah rızası için bir şeyi çok samimi istediğiniz zaman, rüyanızda bile isteseniz onu hayata geçirirsiniz. Bu konuda misal veriyordu. İşte Ali abinin de o iki kişiyle ilgili değerlendirmesi bu.
Evet. Manyas'ın Kocagöl diye bir köyü var. Kazaklar eski adı. Ali amca onunla ilgili bir şey anlatırdı. Rüyamda diyor bir adam gördüm. Hiç tanımam. Dedi ki Ali efendi, ben Manyas gölünün kenarındaki bu Kazaklar yani Kocagöl köyünde yaşamış bir papazım. Ben Hristiyan olarak papaz gibi yaşadım ama aslında Allah'a ve peygamberine inanmıştım. Fakat etrafıma bunu çok fazla duyurmadığım için öldüğüm zaman beni Hristiyan mezarlığına gömdüler. Köyde iki tane mezarlık varmış. Müslüman mezarlığı, Hristiyan mezarlığı. Beni bu tarafa gömdüler. Ben burada rahatsızım. Benim kabrimi Müslüman mezarlığına naklet.
Allah
dedi diyor.
Allah Allah.
Tanımam adamı diyor. Ne bileyim neyse atladım taksiye diyor. Gittim o köye. Girdim kahveye. Dedim ki burada bir papaz var mıydı falan dedim. Evet dediler vardı. Geçenlerde öldü. İyi bir adam dediler diyor. Adam Müslüman olmuş. İman etmiş ama çevresine i̇lan duymadığı etmemiş. İçin, ilan etmediği için öbür tarafa gömmüşler. Nakli kubur yaptım derdi ama manen nakli kubur yaptım derdi. Hani maddeni biliyoruz, cesedi kaldırıyorsunuz. Manen nakli kubur nasıl olur bilmiyorum. Manen nakli kubur yaptım derdi Ali amca. Böyle yani mesela Samiha Ayverdi Hanım'dan bir söz naklederdi. Nice Cenab-ı Hak nice şarap küplerinden nice melekler çıkarabilir dermiş. Yani bugün günahkar olan, sarhoş olan birisi yarın tövbe edip bu yola girebilir.
Ayet-i Kerime'de var zaten ya.
Anlamda, evet.
Allah diriden ölü, ölüden diri çıkarır. Ayet-i Kerime'ler var. Böyle evet. Pek çok ayet var. Evet. O yüzden bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinde olan bir şey.
Ali Çiftçi hocamız anlatırdı. Bir gün diyor Bandırma'da Haydar Çavuş Camisi'nde namaz kıldık. Bahçeye çıktık. Bahçede böyle ayaküstü birkaç arkadaşla sohbet ediyoruz. Ali amca da yanımızda diyor. Kemal diye bir meczup vardı. Geldi diyor Kemal. Böyle üstü başı burnu akmış falan. Ali amcanın ayaklarına kapandı diyor. Ali amca diyor cebinden bembeyaz ütülü mendilini çıkardı. O meczup Kemal'in yüzünü, gözünü, burnunu sildi. Başını okşadı. Biraz da harçlık verdi, gönderdi diyor. O vesile diyor meczuplara nasıl davranmak gerektiğini o sayede öğrenmiş olduk diyor Ali Çiftçi hocamız.
Tabii meczuplarla bak meczuplarla arayı iyi yapın. Çünkü Allah'la onlar arasında perde yok diye söylerler. Sufiler nezdinde. Padişah II. Mahmud Galata Mevlevi hanesine cuma namazı kılmaya gelecek. Esat diye de haber gönderiyor. Padişah gelecek Halife-i Ruh-i Zemin diye. Oranın da bir meczubu varmış. Onu da buradan uzak tutun demiş. Padişah gelecek. Buranın görüntüsünü zedelemesin. Ve adamı yaklaştırmamışlar. Fakat ertesi günü rüyasında Esad Dede kendisini minareden aşağı düşer görüyor. Minareden aşağı düşer ama tam o bizim meczup geliyor, eteğini kaldırıyor ve Esad Dede'yi tutuyor, yere düşmesini önlüyor ve kurtarıyor. Cumartesi gün sabah geliyor. Esad Efendi diyor ki, Esad Efendi, tutmasaydım eteğimi ne olacaktın biliyor musun diyor. Ya onun için bu şeylere neyzenden dedik Ali abinin dostu mesela neyzen Tevfik 8 yaşında İzmir'de babası ya 23 Nisan ya 29 Ekim törenlerine götürürken Konak Mevlevi hanesinde ayin var, ayin-i şerif. O ayini seyrederken orada düşüp bayılıyor ve ondan sonra sara illetine müptela oluyor neyzen. İstanbul'a geliyorlar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sara tedavi merkezinin bir numaralı hastası. 21 yaşına kadar sara tedavisi görüyor. Kimden ne okuduğunu kimse bilmiyor neyzenin ama neyzen Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce tüm klasiklerini tercüme edecek kadar biliyor ve vakıf. Nereden öğrendiğini, kimden öğrendiğini de kimse bilmiyor. Herhalde ilmi ledünni diyoruz biz buna. Mevhibi bir ilim. Onun için yani bu gönlü açık insanların, gerçekten yüreği açık insanların dünyası farklı. Necdetciğim.
Evet. Ali amca tabii Tahir Mevlevi gibi bir taraftan Mevlevilerle ilişkisi var. Bir taraftan kendisi Nakşi, Ali Haydar Efendi'den sonra Sami Efendi'ye intisap ederek yine Nakşi yoluna devam ediyor. Bir taraftan Neyzen Tevfik gibi çok geniş yelpazede insanlarla dostluğu olmuş bir insan. Bandırma'daki evinde bir gün devrin başbakanı misafir olur. Ertesi gün bir meczup veya bir sarhoş gelir. Ali amca onu da alır, yıkar, tıraş eder. Aynı yatağa ertesi gün bir sarhoş, bir meczup yatar. Yani başbakanı yatırmak kolay da meczubu herkes evine almak istemez veya işte bir sarhoşu, üstü başı kirli bir insanı herkes evine almak istemez. Ali amcanın böyle yelpaze geniş. Evet. Böyle farklı bir insanmış. Ve işte 2008 yılında vefat etti. Tahir Mevlevi'nin el yazması divanının bir nüshası 3 cilttir o. Ali amca da, Ali amcanın evinde, kütüphanesinde Kudema-i Mevlevi'ye yine Tahir Mevlevi'nin eseri, el yazması Ali amcanın Bandırma'daki evindeydi. Onu biz İlam Kütüphanesi'ne getirdik. Böyle birkaç tane yazma nüshayı. Yani hatta Tahir Mevlevi bir şiir yazmış Ali amca için. Sana salık verdim ey din kardeşi. Hakikat Ali'nin bulunmaz eşi. Allah ve Resulüne sadık bir bende. Onların aşkıyla vücudu zinde. Diye başlayan böyle Ali amca için yazdığı bir şiir var. Divan ikinci cildinde. Yani böyle çok ulema ile, meşayih ile, urefa ile, meczuplar ile, sarhoşlar ile. Yani çok geniş bir yelpazesi olan bir insan.
Allah'ın kulları ile arası çok iyi olan bir insan. Evet. Hani yaradanını severiz, yaradandan ötürü var ya. O aynı ile tecessüm etmiş Ali abide.
Bir de şunu anlatayım. Son zamanlarında yaşlı, İstanbul'da hastanede kalırken oğlu Cemal Öztaylan refakatçi. Bir gün diyor babam yatağında diyor ben de diyor hastanenin çorbasından veriyorum diyor kaşıkla. Demiş ki oğlum Cemal bu hastane çorbaları tatsız tuzsuz oluyor. Çünkü yani çorbanın terbiyesi yapılmazsa tadı az oluyor. Zaten demiş benim gibi terbiyesiz bir adama da böyle terbiyesiz çorba yakışır ama canım istemiyor verme demiş. Allah. Şöyle demiş terbiyeli bir çorba olsa içerdik demiş Ali amca. Aradan diyor 5-10 dakika geçti geçmedi. Selçuk Eraydın hocanın hanımı bir tencere terbiyeli çorba getirmiş. Ali abi sana ziyarete geldik bu da çorba. Birkaç gün geçti diyor. Kantinden diyor sallama çay aldım. Kupa bardak veya işte plastik bardak belki getirdim diyor. Babama çay veriyorum diyor oğlu Cemal Öztaylan Bey. Oğlum demiş bu sallama çayların tadı pek olmuyor. Şöyle ince bardakta demleme bir çay olsa içerdik diyor. Oğlu diyor ki gecenin 10'u 11'i. Ben bu saatte diyor şimdi demleme çay hele ince cam bardakta nereden bulayım hastanedeyiz falan derken diyor Şevket Usta, Şevket Demirci.
Bizim öyle, Ebu Ziyafe Şevket.
Ebu Ziyafe geldi diyor demleme termosta çay ince bardaklarda. Selamünaleyküm Ali abi sana çay içmeye geldik gece 11 hastaneye. Birkaç gün geçti diyor. Babam diyor yatakta hastanede dedi ki oğlum Cemal canım kadın budu köfte istiyor. Ben nereden bulayım şimdi diyor. Ya babamın diyor tanıdıkları çok. Telefon açsam birine getirin. Hazırlarlar ama belki de Cemal'in canı kadın budu köfte istedi de babasını bahane ediyor mu derlerdi diyor. Korkuyorum diyor. 5-10 dakika geçti geçmedi diyor. Bir kadın çıktı geldi diyor. Selamünaleyküm Ali Efendi. Ben sizi hiç görmemiştim daha önce ama arkadaşlarımdan sizi çok duydum. Efendim bugün de hastanede olduğunuzu öğrendim. Sizi ziyarete geldim. Bu da hediyeniz. Kadın budu köfte.
Allah Allah yarabbim.
Böyle ilginç halleri olan bir Allah dostuydu.
Allah razı olsun.
Necdetçi, Osmanlı çınarıydı.
Valla güzel gerçekten. Osmanlı çınarıydı, ahlak çınarıydı. Evet. Efendim gerçekten bir merhamet çınarıydı. Hayatında hiç yapmacık bir şey yoktu Ali abinin. O yüzden onu burada yad ettik. Cenab-ı Hak bizi de şefaatine nail kılsın. Amin. Onun da derecelerini Rabbim Ali eylesin. Tabii Cemal'le de biz mecliste de beraber çalıştık. O yüzden ayrı bir belki fasılda değerlendiririz. O yüzden çok değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz Ali Öztaylan abimizi andığımız bu güzel sohbeti yaptığı için bir defa Necdet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim için de güzel bir vesile oldu. O yüzden sözünüzü de Necdetciğim balla keserek değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bir iftar sevinci programını daha burada noktalıyoruz. Diğer bir programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.